Dünden yarına Türkiye.
Değerli dinleyiciler, Dünden Yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Programımızda Türkiye siyasi tarihini, bilhassa bu siyasi tarih içerisinde çok partili hayata geçiş, demokrasi ve 27 Mayıs'ta başlayan darbeder sürecini, vesayet sistemini ve çok partili hayata dönüş demokrasi mücadelesini konuşmaya devam edeceğiz. 1965 yılında yapılan genel seçimlerde Adalet Partisi milli bakiye sistemine rağmen azınlık veya küçük partileri koruyan ve bir çoğunluk iktidarını çıkarmayı engelleyen bir seçim sistemine rağmen ki 27 Mayıs Anayasası ve ondan sonraki siyasi partiler nizamı buna göre oluşturulmuştu. Böylece vesayet sisteminin seçilmiş otorite dışındaki bürokratik zümre ve kurumların güçlenmesi hedefleniyordu. Tek başına güçlü bir iktidarın çıkması engellenmek suretiyle. Bütün bunlara rağmen o 27 Mayıs'la 65 yılları arasında yaşananlar vatandaşların, seçmenlerin kararını etkilemiş olmalı ki bu dönemde yaşanan istikrarsızlık, cuntalaşmalar, darbe teşebbüsleri, kötü yönetim, meşruiyetten uzaklaşma, hukukun darbecilerin elinde bir alet olması ve demokrat partilere yapılan zulümler, haksızlıklar. Nihayetinde Adalet Partisi bu sisteme rağmen %52'nin üzerinde oy alarak tek başına iktidara geldi. Adalet Partisi'nin başında genç bir mühendis, Demokrat Parti döneminde barajlar yapmış, Demokrat Parti'nin kalkınma hamlesinde barajlar konusundaki gayretiyle bilinen DSİ müdürlüğü yapmış bir mühendis Süleyman Demirel genel başkandı. Genel başkanlıktan başbakanlığa geldi. Aslında geçtiğimiz programlarda da ifade etmiştim. Bu seçmenin, vatandaşın bütün bu 27 Mayıs'ta başlayan junta darbe vesayet sistemine meşruiyeti sarsacak krizlere karşı aldığı bir tedbirdi. Açık net bir şekilde hem Demokrat Parti'nin mirasını devam ettiren, darbeden mağdur olan hem de kalkınma ve istikrarı temsil eden Adalet Partisi'ni destekledi. Adalet Partisi'nin içerisinde de kalkınma ve istikrarı temsil eden işte mühendislik ve barajlar üzerinden sanayileşmeyi, tarımdaki sulamayı temsil eden bir ismi seçmek suretiyle polemiklerden ziyade, siyasi çatışmalardan ziyade kalkınma refah yoluna ve siyaseten de demokrasi yoluna yönelik tercihini bir kere daha ortaya koydu. Aslında çok partili hayata geçişte de bunu ifade etmişti seçmenler 27 Mayıs darbesinden sonra. Ancak 27 Mayıs darbecileri ve ondan sonra ortaya çıkan Silahlı Kuvvetler Birliği Cuntası buna müsaade etmediler. Hem Cumhurbaşkanlığına hem Başbakanlığa müdahale ederek seçmen çoğunluğunun kararının hayata geçmesini engellediler. Darbecilerin adayı Milli Birlik Komitesi Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel'i Cumhurbaşkanı seçirdiler zorla. Başka aday olmak isteyen ve kuvvetli bir aday haline gelen Profesör Doktor Ali Fuat Başkil tehdit edildi darbeciler tarafından ve senatörlüğü de bırakarak yurt dışına gitmek zorunda bırakıldı tehditler neticesinde. Başbakanlıkta da İsmet İnönü de ısrar ettiler. Halbuki Cumhuriyet Halk Partisi darbeden sonra yapılan ilk seçimde oylarını arttırmamış, oyları azalmıştı ve Demokrat Parti geleneğinden gelen partilerin oyları açık bir şekilde fazlaydı. Buna rağmen bu cuntacıların gayretiyle bu 4 yıl böyle geçti ve özellikle de bu dönemde yapılan hatalar netice itibariyle bu seçim sonuçlarını doğurdu. Adalet Partisi'nin aldığı aslında bu oylar Türkiye'nin çok partili hayata dönüşü ve normalleşmesi için seçmenin büyük bir kredisi ve kararıydı. Ancak ne yazık ki bu 27 Mayıs'ta başlayan cuntalaşma devam etti ve Adalet Partisi %52'nin üzerindeki oyuna rağmen bu cuntacıların müdahaleleriyle, talepleriyle, krizleriyle mücadele etmeye devam etmek zorunda kaldı. Buna rağmen ekonomide olağanüstü bir sıçrama başarı gerçekleşti. Büyüme oranı ve düşük enflasyonla. Diğer taraftan bu kriz gayretlerine rağmen normalleşme istikametinde ilerlendi ama dediğimiz gibi bu gruplar ne yazık ki Türk siyaseti, parlamentosu, kurumları üzerindeki etkilerini devam ettirerek büyük zararlar verdiler. Bu problemin takip edileceği yerlerden birisi mesela 1966 yılında Milli Birlik Komitesi'nin başkanı olarak devlet başkanı Cemal Gürsel bu yıl hastalandı. Bu hastalığı tedavi sürecinin artık tedaviye cevap vermeyecek hale gelmesi sebebiyle bir rapor marifetiyle görevini yapamayacağı tespit edildi. Sonra da bir seçime gidildi, Cumhurbaşkanlığı seçimine, Türkiye Büyük Millet Meclisi içinde. Burada dönemin Genelkurmay Başkanı Cevdet Sunay'ın Cumhurbaşkanı oluş sürecini görüyoruz. Yani önce Genelkurmay Başkanlığından emekli oluyor. Cumhurbaşkanlığı kontenjanından senatör seçiliyor. Cumhuriyet Halk Partisi aday göstermeyeceğini ifade ediyor. Ve bu bahsettiğimiz bütün bu grupların varlığı, tehditleri sebebiyle de bir Genelkurmay Başkanı'nın seçilmesinin uygun olacağı kanaati yerleştiriliyor. Ve böylece Cevdet Sunay Cumhurbaşkanlığına seçiliyor. Bu sürecin de işte bahsettiğimiz bu normalleşmeyi engelleyen bir aktörün yeniden Cumhurbaşkanlığı makamını bir askere, emekli askere bırakma geleneğinde başlangıcını teşkil ediyor. Daha sonraki Cumhurbaşkanı da yine Fahri Korutürk bir asker olacaktır. Onu müteakiben yaşanan Cumhurbaşkanlığı krizi 12 Eylül darbesiyle sonuçlanacak ve yine devlet başkanlığına bir asker getirilecek Kenan Evren. Yani 27 Mayıs darbesiyle başlayan süreçte o vesayet sisteminin kilit taşlarından birisinin Cumhurbaşkanlığı olduğu bu seçim marifetiyle bir kere daha ortaya çıkıyor. Cumhurbaşkanlığı makamı marifetiyle bürokratik zümrenin ve kurumların seçilmiş iktidarın denetimi dışında ayrı bir paralel yapıya işaret ettiğini, bunların orkestra şefinin ve bunları seçilmiş iktidara karşı yönlendiren, muhafaza eden kişinin veya makamın da Cumhurbaşkanlığı olduğu böylece bu dönemde ortaya çıkacak. Cemal Gürsel Çanakkale Savaşı'nı görmüş, İstiklal Savaşı'nı görmüş bir isim ama bu darbe sürecinin içerisinde yer alıyor ve yine bu hastalığının sebebi de 13 Kasım 1960'ta yaşanan Milli Birlik Komitesi'nin içerisindeki ilk tasfiyenin yani 14'lerin tasfiyesinin tetiklediği bir felç olduğu söyleniyor. Bu felcin devamı niteliğinde bir yeni felç geçiriyor. Ve nihayet vefatını müteakip Cevdet Sunay Cumhurbaşkanı seçiliyor. Dediğimiz gibi Cumhurbaşkanlarının fonksiyonu 27 Mayıs sonrasında hem 61 Anayasası'nın hem de Anayasa'nın ötesindeki bu cuntacıların pratikleri, gayretleri ve silahlı kuvvetlerin siyasi sistem içerisindeki ağırlığı sebebiyle bir emekli asker olması ve bu emekli askerin seçilmiş siyasi iktidarın önemli devlet kurumlarının tayinlerinde rol alamayacağı bir sistematik oluşturulmuş durumda. Her şey üçlü kararname ile atanıyor ve üçlü kararnamede zaten Cumhurbaşkanı kilit mevkide, bazı kurum ve zümrelerin atamasında adeta hükümet değil Cumhurbaşkanı söz sahibi. Cumhurbaşkanı güya sembolik, güya meclis içerisinden seçiliyor ama dediğimiz gibi siyasi iktidarın üzerinde bir vesayet makamı olarak ortaya çıkıyor. Sorumluluk siyasi iktidarda olmasına rağmen, yani hem hukuki sorumluluk hem siyasi sorumluluk, siyasi iktidar neticede hukuken hesap verdiği gibi halka da siyaseten seçimlerde hesap veriyor. Şimdi bu dönemin havasını yansıtması bakımından bu dönemde yaşanan önemli bir toplantı var. Bunu ifade etmek isterim. 1966 yılında yine 18 Mart'ta Başbakan Demirel'le Cumhuriyet Senatosu Milli Birlik Grubu 4,5 saat süren bir toplantı yapıyor. Milli Birlik Grubu dediğimiz Milli Birlik Komitesi, yani 27 Mayıs'ı yapan ve 14'leri tasfiye ettikten sonra kalan grup kendisini ömür boyu tabii senatör ilan ettiriyor 27 Mayıs Anayasası'yla ve seçilmiş başbakanı 4,5 saat alarak, yani bunlar hani tabii bir görüşme değil, yani neticede eski darbecilerin seçilmiş 152,5 oy almış başbakanı bir tür tehdit ettikleri, kendilerince o tehdit marifetiyle terbiye ettikleri, sınır çizdikleri, belli konularda neleri yapmaması lazım geldiğini ihtar ettikleri bir toplantı. Toplantıda Milli Birlik grubu işte yılbaşından bu yana ülke içinde şöyle şöyle sorunlar yaşandı vesaire falan diye bir muhtıra veriyorlar. Yani aslında o dönemde kamuoyuna yansımıyor bu muhtıra. Fakat 12 Mart 1970'teki muhtıradan sonra 12 Ocak 1971'de Cumhuriyet Gazetesi Milli Birlik Grubu Demirel'i 5 yıl önce uyarmıştı diye bir muhtırayı yayınlıyor. Değerli dinleyiciler, bakınız bazen yani siyasi tarihimizde öyle müdahaleler, muhtıralar vesaire var ki bazıları işte böyle gizli kalmış durumda. Hani girişte ifade etmiştim, 1965'teki seçim sonuçlarına rağmen bu Milli Birlik Senatörler Grubu, eski darbeciler muhtıra vermeye devam ediyorlar. Yani halk tercihini yapmış, normalleşme yolu açılmış. Buna rağmen Milli Birlik Grubu, yani bunlar eski darbeciler, 27 Mayısçılar muhtıra verme alışkanlığından vazgeçmiş değiller. Bu Cumhurbaşkanlığı seçimi meselesinde kendilerince bir şeyler söylüyorlar. Komünizmle mücadeleye ilişkin bir takım şeyler söylüyorlar. Efendim, irticai faaliyetlerin arttığı söyleniyor. Enflasyondan bahsediyorlar. Milli eğitimdeki tayinlerden bahsediyorlar. Toplantı konuları bunlar ama tabii bir de işte o bahsettiğimiz muhtıra var. Onu çok daha sonra, işte 5 yıl sonra kamuoyu öğrenecek. Böylece şunu görüyoruz. Yine başka şeyler de, bunları da ifade etmek lazım. 27 Mayıs ilkelerine aykırı hareket edilmemesi lazım geldiğini söylüyorlar. 27 Mayıs'ın eleştirilmemesi lazım geldiğini, 27 Mayıs'tan sonra yapan seçim ve af kanunu tartışmalarının geri çekilmesi isteniyor. Af kanunundan tasarılarının geri çekilmesi isteniyor. Bunlar önemli başlıklar. Yani neticede seçilmiş başbakan bu Milli Birlik Komitesi tarafından hala sistemin içerisinde kendilerine tabii senatör olarak yerleştirmişler ve tabiatıyla bu kişiler kimin adına konuşuyorlar? Hani bunu sorarsak 27 Mayıs'ı yapanlar adına konuşuyorlar. Bu aynı zamanda bir tür tehdit olduğu çok açık. Bu arada mahkumların bu sene yürüttüğü bir af tartışmaları da söz konusu olduğu için 16 Ocak'ta açıklanan af kanunu tasarısını yetersiz bulan bazı cezaevlerinden, işte Ankara cezaevi mahkumları 18 Ocak'ta ya hep ya hiç, biz de af isteriz diye bine yakın mahkum hapishanenin tavanını delerek çatıya çıkıyor. İsyan çıkıyor. Bu isyanda maalesef 3 kişi ölüyor, 18 kişi yaralanıyor. Aynı gün Üsküdar Topbaşı cezaevinde 260 mahkum açlık grevine başlıyor. Mahkumlar hükümet tarafından hazırlanan af kanununun daha da genişletilmesi ve cezaların topluca kaldırılmasını istiyorlar. 19 Ocak'ta Elazığ cezaevinde 540 mahkum aynı gerekçeyle ayaklanıyor. Bir gardiyanı rehin alıyor. Aynı gün isyanların baş gösterdiği cezaevlerinde durumun kontrol altına alındığını bildiren işte savcılık açıklamaları var. Buna karşı tepkiler söz konusu. Yani burada tabii şunu da görmek lazım işte. Başlangıçta da ifade etmiştim. Ne yazık ki meşruiyet sistemi böyle zedelenince artık bunlar da istikrarı, kamu düzenini, kamu güvenliğini tehlikeye sokacak bu tür faaliyetlerin de önü açılmış oluyor. Şimdi bu sene bu yaşanan kargaşalara rağmen biraz da Demokrat Partililerin affı konusunda bazı gelişmeler söz konusu oluyor. Sunay adeta Cumhurbaşkanlığına seçilmesinin bir karşılığı olarak Bayar'ı, 3. Cumhurbaşkanı'nı Demokrat Parti döneminde Cumhurbaşkanlığı yapmış olan, işte Milli Mücadele'de Galip Hoca olarak bilinen ve Atatürk döneminde bakanlık, başbakanlık yapmış olan Celal Bayar'ı affediyor. Bu af meselesine ayrıca döneceğiz. Yani sadece bu dönemde Celal Bayar'ın affı söz konusu değil. Bir takım Demokrat Partilere yönelik bir af, kısmi bir af çabası var. Bu 27 Mayıs sonrasında yaşananlar dolayısıyla ortaya çıkan af tartışmalarına, işte Talat Aydemir darbesine karışmış olanların da dahil edilmesi için bir gayret söz konusu. 141-142'den dolayı mahkum edilenlerin dahil edilmesi için gayretler, tartışmalar söz konusu. Yine biraz önce ifade ettim. Bunu çok daha yayılmış bir şekilde herkes için gerçekleştirmek isteyen, affı genişletmek isteyen, bu hatta uğurda isyan dahi çıkan bir gayret söz konusu. Bütün bunlar bu dönemin bahsettiğimiz aslında hani %52,5 oy almış bir partinin önünün hala mayınlarla dolu olduğunu, darbecilerin bu Milli Birlik Komitesi görünen, bir de bunlar dışında yine ifade etmiştik, geçtiğimiz programlarda konuştuk, farklı cuntalar var. Bu cuntaların çalışmaları, gayretleri ne yazık ki siyasi iklimi tehdit eden, normalleşmekten, çok partili hayatın yerine oturmasından Türkiye'yi alıkoyan bir problem kaynağı olarak varlığını devam ettiriyor. Aslında 65 yılında işte Adalet Partisi'nin aldığı oyla ortaya çıkan iyimser havaya rağmen 66'nın hemen başından itibaren bu iyimser havanın arkasında hala tehditlerin var olduğunu maalesef görüyoruz. Ama bir yandan da Adalet Partisi bütün bu tehditlere rağmen ekonomiyi, kalkınmayı harekete geçirmek için gayretler sarf edecek. Önümüzdeki yıllar bir yandan bunlar, diğer taraftan da bahsettiğimiz bu darbecilerin, cuntacıların, onların hareketlendirdiği bir takım gençlik hareketlerinin, bazı siyasi grupların ortamı kızıştırmasıyla yaşanacak problemlerin bir tartışması veya takibiyle geçecek. Evet değerli dinleyiciler, önümüzdeki hafta bu tarihe devam etmek üzere Dünden Yarına Türkiye Program Ekibi adına ben Deniz Murat Yılmaz, hepinizi saygıyla selamlıyorum efendim.
Dünden Yarına Türkiye.